11. Perol.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
Perol. Adı Fevzi Bükrücü. O ekmeğini kazanmak adına ömrünü Almanya'ya adamışlardan sadece biri. Çalışmakla geçen bir hayatın Almanya günlerini ve gurbet ellerinde başından geçen olayları Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayınlanan Zonguldak'tan Almanya'ya Göç Hikayeleri adlı kitaptaki röportajda bakın nasıl anlatmış. 1940 doğumluyum. 1945'te henüz 5 yaşındayken ilkokula başladım. 15 yaşında Ereğli kömür işletmelerinde işbaşı yaptığımı, 17 yaşında madene indiğimi bilirim ben. 1961'de askere gittim, hatta 1,5 senesini madende yaptım. O zamanlar böyle bir uygulama vardı çünkü. 1963'te Almanya'ya gidebilmek için işçi bulma kurumuna müracaat ettim. 64'te işlemlerimiz başladı. Hiç unutmuyorum, o zamanlar bize gazete okuttular, okur yazarlığımız var mı diye. Ellerimizi kontrol ettiler, işçilik yapmış mı, yapabilmiş mi diye. Sonra doktor muayenesi ve diğer işlemler, daha sonra da ver elini İstanbul. ...20 Nisan 1964 Çarşamba günü saat 2.30'da Sirkeci'den trene bindik ve Almanya Gelsenkirchen'e 23'ünde ayak bastık. 24'ünde de hemen işbaşı yaptık. Daha sonra 45 günlük bir maden kursu başladı. Kurs biter bitmez Almanlar bizi hemen madene indirdiler. 1970'e kadar kömür işinde çalıştım. O zamanlar kömürü kazıp kürekle atıyorduk. Almanya'yı bu konuda ilerleten biz Türkler olduk. Ancak 5-6 sene sonra bizim elle yaptığımız birçok şeyi makineyle yapmaya başladılar. Bizim 20-30 kişiyle yaptığımız işler 10 kişiyle yapılmaya başladı. Aslında o sıralar çalıştığım yerde bir aksilik yaşamıştım. Ben de aksilik edince bu sefer farklı bir işe yolladılar. Güya yaptığım işi zorlaştıracaklardı ama bana iyilik yaptıklarının farkında bile değildiler. Çünkü bu iş değişimi benim lehime sonuçlar vermişti. Bir gün iş yerine bir makine getirdiler. Makineyi Alman işçiler kullanıyordu. Ancak bu makinenin öyle herkes tarafından kullanılamayacağı, kullanmak isteyenlerin kurs görmesi gerektiği söyleniyordu. Biz zaten onlara sadece yardım ediyorduk. Gece 2'de yemek paydosu verildi. Baktım makineyi kullanan Alman işçi oturmuş bir kenarda yemek yiyor. Ben de makinenin üzerine çıkıp yemeğimi yemeye başladım. Derken bizim başımızdaki maden çavuşu dediğimiz adam çıka geldi. "Ne oturuyorsun orada?" dedi. Dedim ki öğreniyorum. O makine kaç para biliyor musun? Tam tamına 35 bin mark. İn çabuk oradan diyerek beni aşağı indirdi. Şans bu ya, o makineyi çalıştıran adam ertesi gün işe gelmedi. İyi mi? Başımızdaki adam da hadi bakalım öğreneceğim diyordun. Öğren de görelim deyince çıktım makinenin üstüne. Bir o yana bir bu yana az biraz öğrenmeye başladım. Mesela makinenin düğmelerine yukarı aşağı rastgele basıyordum. Ben sağa gitsin derken makine sola gidiyordu tabii. 8-10 gün çalıştıktan sonra nihayet makineyi tümüyle kullanmayı bir şekilde başardım. Tam da o günlerde bize cumartesi günü için önemli bir iş olduğunu söylediler. Bu iş başımızdaki çavuşla birlikte yapılacak bir işti. Çalıştığımız yere ray demirleri getirilecekti fakat her nasılsa makinist ortalarda yoktu. O olmadan çalışmamız imkansızdı. Çavuşumuz telaşından hemen sağa sola telefon açmaya başladı fakat ben o makineyi daha önce çalıştırmıştım. Gittim baktım ki anahtar makinenin üstünde. Başımızdaki çavuşun haberi olmadan başladım çalışmaya. Yani bu yeni makineyle gidip demirleri getiren bendim. Çavuşumuz geldi ve sanki dünyalar onun olmuş gibi sevindi. Bana sen bunu nereden biliyorsun dedi ve ekledi. Bir sonraki pazar günü madenden çıkar çıkmaz bana uğra. Çünkü doktor muayenesi olacaksın. Sonra da bir hafta boyunca kurs göreceksin ve bu makinenin diplomasını alacaksın, tamam mı? Tamam dedim ve sonrasında o makinenin diplomasını da aldım. Bu olay sonucunda işlerim daha da ilerledi. Ben diplomamı almıştım almasına ama 2 senelik yük taşıma ve gaz basıncı gibi önemli konularda da kurs görmemi istediler. Sonrasında bu kursları da başarıyla bitirdim. Bu arada çalışma grubumuz 11'den 13 kişiye çıkmış, ben de çavuşun bir altındaki pozisyona yükselmiştim. Anlayacağınız Almanya gibi bir ülkede yaşıyorsanız bir değil birçok işi bilmeniz gerekir. 1991 senesine kadar çalıştım Almanya'da. ...1991 Aralık ayında bana bir telefon geldi. Dediler ki 1991'de ayrılacaklar var. Sen de istiyor musun? Yok dedim. Ben çalışmaya devam edeceğim. 1992'nin birinci ayında dahi ocağa indiğimi hatırlıyorum. Fakat daha sonra ben de ayrılmak istediğimi söyledim, işi bıraktım ve 1992 yılında emekli oldum. Geriye dönüp bakınca özellikle Almanya'ya geldiğim ilk günleri hatırlıyorum. Oraya ilk vardığımızda sadece 4 tercüman vardı. Neredeyse bizim her şeyimiz onlardı. Mesela bir yere gidemiyorduk, bir şey yapamıyorduk. İşten ikamet ettiğimiz yere geldiğimiz ana kadar alışveriş yaptığımız kantinden başka bir yer bilmezdik. Kantinde de neredeyse hiçbir şey konuşamazdık. Kantin görevlisine öndeki ne aldıysa bana da ondan ver demekten başka tek kelime çıkmazdı ağzımızdan. Bizim kuşak çok ama çok zorluklar yaşadı Almanya'da. Bir keresinde bir Alman arkadaşı ıspanak yemeği yaparken gördüm ve sen bu ıspanağı nereden aldın dedim. Dedi ki burada bir pazar yeri var. Kayboluruz diye dışarı çıkamıyorduk ki pazara gidelim. Halbuki pazar yeri hemen köşe başındaymış. Yaşadığım bir başka örnek de şöyle. Kaldığımız yerde ben birinci kattayım. Mutfak lojmanın zemin katında. Baktım bir koku geliyor hem de pişmiş et kokusu. Gittim, nereden aldın sen bu eti dedim. Meğer 100 metre ileride Alman bir kasap varmış. Biz de et yemek istiyorduk ama meramını anlatabilene aşk olsun. Alman kasap bize etleri gösterirken biz de koyun gibi sesler çıkarırdık. Belki bize domuz eti verirler korkusuyla bir türlü anlaşıp oradan bir kilo olsun et alamadık. Misafir işçiydik ya, ha bugün döneceğiz, ha yarın döneceğiz diye bekledik durduk o zamanlar. Kalıcı değildik belki ama Almanlar bizi gerçekten de çok çalıştırırdı. Mesela biz doktora gidip istirahat alınca hemen çıkışımızı veriyorlar, istirahatimiz bitince de bizi yeniden işe alıyorlardı. Mesela madende, yerin altında, Türkiye'deki gibi hiç bağırıp çağırmazlardı, işimize hiç karışmazlardı. İşimizi gösterirlerdi ve ona göre parasını verirlerdi. Çok şükür ben 50 mark gövmeye alırdım. 24 mark alan arkadaşlarım da vardı. İşte böyle. Çoğunluk şu hayatta aydınlığın içinde şükredecek, tebessüm gösterecek en ufak bir şey bulamazken, Fevzi Bey, Fevzi Bükrücü, kömür karasıyla gün ışığının kararmış haliyle şükrünü dilinden esirgememiş, anlatılanlardan esirgememiş. Demek ki mutluluk bir ağacın yaprağında ve güneşin sıcak dokunuşunda ancak ve ancak kalplerdeymiş. Velhasıl Fevzi Bey kömür karasıyla boyanan hayatlarının siyah duvarını kalbinden yansıyan ışıkla aydınlatan gurbetçilerimizden sadece biriymiş. Efendim merhaba, 11. Peron canlı yayında sizinle paylaştığımız cümlelerle başladı. 11. Peron ekibini hemen tekrar tanıtayım sizlere. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Cihan Aktepe, daimi konuğumuz ve danışmanımız sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programının yapımcısı, hazırlayan ve sunanı ben prodüktör Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. 11. Peron programının ilk dakikalarında Ankara, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından. Sevgili dinleyiciler, sizinle çok kısa bir müzik arasıyla vedalaşacağız. O arada bir telefon bağlantımız hazır olacak. Sevgili Ahmet Talimcilerle İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ahmet hocamızla yeni bir telefon bağlantısıyla hemen karşınızda olacağız. Şimdi çok eski bir kayıtta Zeki Müren tam da bu konuştuklarımızı, anlattıklarımızı insanın ciğerine vuran cümlelerle seslendiriyor.
Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek bir vefalı yârim de yok. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, bir vefalı yârim de yok. Gönlüm bir güzele düştü, sarf edecek malım da yok. Özendim derviş olmaya, hırka ile şalım da yok. Ama
evet sevgili dinleyiciler, fonda Zeki Müren'i hem yad ediyoruz hem o unutulmaz sesinden gurbette ömrüm geçeceği dinliyoruz. Hem de İzmir'e uzanıyoruz. Sevgili Ahmet Talimciler şu anda telefon hattımızın tam karşısında. Hocam iki haftalık aranın ardından merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz, siz nasılsınız?
İyiyim.
Siz geçen hafta yoktunuz, yoktunuz ama Didem Şahin program konuğumuzdu. Kulaklarınızı bol bol çınlattık.
Valla Eda Bey, Eda Hanım gönderdi, dinledim. Didem Hanım'ın benden bahsedeceğini beklemiyordum açıkçası ama iyi de oldu. Çünkü kendisinin benim Ali Sami'nin filminde benim de bir katkım olduğu için mutluyum açıkçası.
Evet. Dolayısıyla bir şeylere kafa yoranlar, belirli konularda emek harcayanların yolu hocam bir şekilde mutlaka kesişiyor. Ben 50 küsur yıllık hayatımda bunu gördüm. Yani insanlar birbirini tanımasalar da ortak kaygılarla, ortak reflekslerle, ortak çabalarla hareket ettiklerinde bir bakıyorsunuz ki onunla şurada yolum kesişmişti, bununla iki cümle şöyle kurmuştum diyorsunuz. Değil mi? Bu da tam böyle bir şey işte aslında.
Valla aslında sizin geçen haftaki o kaydınızı dinlediğimde orada çok güzel bir cümle vardı. Asrı Jale oyunundan Didem Hanım'ın söyledi. Bazılarının hayatı hepimizindir diye bir cümle var.
Evet, evet, evet.
Yani o hikayelere dair. Aslında hep burada konuşmalarımızda vurgu yapmış olduğumuz o hayatların hayatlara temas etmesi. Benim şöyle bir sözüm var. İnsan evrenin duygulu halidir diye bir cümle kullanıyorum zaman zaman. Yani bir anlamda baktığınızda aslında o hikayeler bizi gerçek anlamda hem insan yapıyor hem de daha fazla insanlaştırıyor. O açıdan da az önce yine okuduğunuz ve gerçekten bizi başka bir yerlere götüren Fevzi Bey'in hikayesi de bence biraz böyle de bir şey.
Tam da bu değil mi? Doğru söylüyorsunuz.
Evet.
Yani Özkan yine iyi bir metin çıkarmış değil mi hocam?
Bence çok iyi bir metin çıkarmış. Özellikle de en sondaki o cümleler, o kömür karasından hayatımıza yansıyan o ışıltılar, renkler müthiş olmuş oldu. Orası çok vurucuydu.
Şimdi hocam Özkan'la bizim tabii yıllara dayanan ve bu tür teknik bilgiler üzerinden de beslenen bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var ve bir program çerçevesinde de yürüyoruz. Sağ olsun beni kırmadı. Bu konuda hani hissettiklerini yazıya dökme konusunda ben biraz aksi adam rolünde oynayıp mutlaka yazmalısın, yazmalısın dedim. Demek ki iyi bir sonuca vardık. Öyle görünüyor.
Vallahi ben de çok iyi bir sonuca varmışsınız. Çünkü bu böyle daha epeyce gidebilecek malzemelerin olduğu bir alan. Ve bence Özkan Bey hiç bırakmasın bunu. Çünkü çok iyi yazıyor. Siz de çok iyi bunu bize aktarıyorsunuz. Bu çok önemli çünkü.
Sağ olun hocam.
Bu sayede insanlar var olup bitenleri başka bir süzgeçten geçirerek öğrenmiş oluyorlar. Bence bu çok yararlı bir ilişki.
Sağ olun hocam. Yani farkındalığı artırmaya çabalıyoruz değil mi? Hep yapmaya çalıştığımız bu.
Vallahi kesinlikle de bunu beceriyorsunuz.
Sağ olun. Eksik olmayın. Hep birlikte yapmaya çalışıyoruz değerli hocam. Özkan bir cümle kuracak herhalde.
Hocam öncelikle merhabalar.
Merhaba.
Birkaç haftadır metinlerime bir sürü bir şey söyleniyor. Bunlar da çok hoş. Ama ben de yeri geldiği için söylüyorum. Programın konusu değil ama hani Murat abiyle ciddi bir usta çırak ilişkimiz var. Yazı yazmam konusunda beni yüreklendiren oydu. Yani ben de kendimde yani bu tür bir metinler çıkarabileceğime çok da inanmıyordum ama tabii ki bir yol göstericiniz olduğu zaman siz de bir takım şeyleri ortaya koyabiliyorsunuz. Bir kez daha size de teşekkür ederim bu açıdan.
Ben burada rica ederim. Ben burada şuna inanırım. İnsan yazdıkça gelişir. Yazdıkça daha farklı şekilde yazabileceğini ve başka bir alana doğru gidebileceğini görür. Tabii ki burada kendisine yol gösteren, ona destek olan, ona katkı sunan insanların bulunması bence çok önemlidir. Bu açıdan da şanslısınız. Murat Bey gibi gerçekten dile hakim olan ve sizi yönlendiren birinin olması bence çok önemli bir avantaj sizin için.
Hocam vallahi mahcup oldum. Hemen konuyu değiştiriyorum. Bu yazıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Rodin'e diyorlar ki ya bu heykelleri sen nasıl yapıyorsun? Ne var bunda diyor ya, kayadaki fazlalıkları alıyorum atıyorum işte bunlar ortaya çıkıyor diyor. Yazı da belki böyle bir şey değil mi? O evet. Fazlalıkları atabilmek bol temrinle, bol egzersizle, yıllara dayanan bir disiplinle de mümkün. Düşünmek dediğimiz şey de bu aslında.
Yani kesinlikle haklısınız. Bol okumak, bol düşünmek, kafa yormak ve bunu kağıda dökmek, bunun üzerinde çalışmak ve yeniden çalışmak. Çünkü uzun soluklu bir iş bu. Yani hadi deyince ben yazdım demek de olmuyor. Yazmak aslında dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Ama yazmaya başladıkça bunun ne kadar özel ve aynı zamanda insanlığın ilerleten bir alan olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Bence asıl önemli husus burası.
Değil mi hocam? Ve insanın ruhunu ne kadar eğiten, evet, törpüleyen, terapi eden bir yanının olduğunu da görüyor insan okudukça ve yazdıkça.
Vallahi insanı yazmak ve okumak başka dünyalara götürüyor ve içinde yaşadığınız alemden başka alemlere kayabilmenizi sağlıyor. Bu açıdan da yazabilmek, okuyabilmek bize bahşedilen en önemli özelliklerin başında geliyor. Ben de hayatımın sonuna kadar bunu kullanmak gibi bir bu lüks değil ama en azından bizim gibi ülkelerde maalesef lüks gibi algılanıyor.
Evet,
En azından bunu sonuna kadar kullanmak ve içinde yaşanılan ortamdan başka tarafa doğru bakabilme, nefes alabilmemizi sağladığı için de bunu önemsiyorum.
Çok çok doğru. Hele 21. yüzyıl gibi insanı, evet, artık habire öğüten bir çağda değil mi? Tüketen bir çağda soluklanmak, bir durmak, başka bir pencereden hayata bakmak önemli. Biz de işte aslında 11. peronda senin de vurguladığın gibi karınca kararınca bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyük acılar, büyük dramlar, büyük hikayeler ve büyük başarılar yaşanmış. 1961 ile başlayan süreçten bugüne kadar ve hala işte birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak diye üzerinde konuşuyoruz. Her gelen günle konuşulabilecek, yeni adımların gündeme gelebileceği bir süreç bu. Bitmeyen bir süreç. Hani hep konuşuyoruz, sen de bunu başka makalelerinde de yazıyorsun hocam. Göç olgusu bitmeyecek yani. İnsanlık tarihinde artık bundan sonra dünya üzerinde göç olgusu, aa biz buraya yerleştik demeyecek hiçbir insan topluluğu. Ne dersin?
Burada kesinlikle haklısınız. Burada aslında yine bir Alman, çok büyük bir Alman sosyolog var. Zimmel diye, George Zimmel diye. Evet. Onun kavramlarına başvurabiliriz. Onun yabancı denilen bir kavramsallaştırması var. Onun sosyoloji geleneği içerisinde. Yabancı bugün gelen ama yarın gitmeyendir. Orada kalandır ve orada kalarak içinde bulunduğu ortamı değiştiren, dönüştüren kişidir. Kendisine dönüşen kişidir.
Harika, harika, harika. Çok teşekkür ederim böyle, hocam bunu bizimle paylaştığın için.
Böyle baktığınız için mesela şimdi burada Özkan Bey'in bizim önümüze sunmuş olduğu bu metin içerisinde Fevzi Bey'in anlattıkları, yani onun anlattıkları üzerinden bizim önümüze gelenlere baktığımızda
nasıl örtüşüyor değil mi hocam? Nasıl örtüşüyor Zimmerman'ın söylediğini?
Çok örtüşüyor. Yani,
birebir.
Gerçekten de mesela Almanlar bizi gerçekten de çok çalıştırıyorlardı diyor. Ama işin gücü gösteriyorlardı ve ona göre paramızı da veriyorlardı.
Evet.
Yani bunun ötesinde mesela bir takım şeyleri bilmeme, bunun karşısında işte ondan mahrum olma. O çok vurucu örnekler. Ispanak örneği, et
evet,
örneği.
Evet.
Yani burnunun dibinde pazar var ama gidemiyor, bilmiyor. Evet. Kasap var ama oradan gidip et alabilecek o dil donanımına sahip değil. Ve bütün bunlarla birlikte hayatını bir şekilde sürdürüyor. Ve gerçekten Fevzi Bey örneği çok vurucu bir örnek. Çünkü o makinenin başına geçmek, o makinenin başında çoğumuz aslında korkarız. Yani o makinenin üzerine oturmaktan, o makineyi kurcalamaktan, öğrenmekten korkarız. Yani çok şey, insani duyguları bize aktarıyor. Bu açıdan da bence burada çok önemli anekdotlar var.
Evet, doğru.
Ve hikayeler var yine. Bütün sizin 11. peronun başından beri süren o hikayelerin farklı bir şekilde bizim önümüze tekrar çıkması var.
Hocam sizin söylediklerinize ek olarak şunu söyleyeyim. Hani Montaigne'i okuduğum zaman şöyle bir cümlesi vardı. Kendimden söz etmiyorum, sizden söz ediyorum diye. Biraz önce söylediklerinize o anlamda çok değerli cümlelerdi. Bütün bu metinlerde, bu hikayelerde gerçekten hani trajik komik o kadar çok insan halleri var ki. Ve siz o insan üzerinden bir empati geliştirdiğinizde bile tam olarak anlamlandırmada zorlanıyorsunuz. Belki de ben yazarken ya da bazı metinleri bu şekle dönüştürürken o insanın içine girmeye çalışıyorum. Yani kendi içine girmeye çalışıyorum derken yani onun
haleti, ruhiyeyi
anlamaya çalışıyorum. Ve o zaman gerçekten de hiç o ana kadar düşünmediğim bir takım cümleler aklıma gelebiliyor. Ve daha iyi yansıtabilmeye çalışıyorum. Bu yüzden gurbette olan, yani orada bu söylediklerinizi yaşayan insanların karşılaştıkları durumlar bir de o kadar ekstrem durumlar ki bir insanın bu denli ekstrem durumlardaki reaksiyonları beni çok etkiledi. Mesela bu makine örneğinde olduğu gibi bir başkası başka bir seçenek kullanabilirdi ama Fevzi Bey makinenin üzerine giderek makinenin üstüne gitmiş yani. Oradan bir çözüm aramış.
Bir nevi hayatın da üstüne gitmiş değil mi sevgili hocam?
Tabii ki hayatın da üstüne gidiyor ve Özkan Bey aslında şu ortaya çıkıyor. Mesela bu hafta Fevzi Bey, geçen hafta yine Didem Hanım'ın anneannesi Nermin Hanım.
Evet.
Yani aslında çok ilginç örnekler ve hakikaten de bize biz olduğumuzu gösteren örnekler. Yani aslında biz gündelik hayatımızda o sıradan insanlara bakarız ama sıradan insanlara baktığımızı zannettiğimizde gördüğümüzün sıradan olmadığı gerçeğine atlarız. Siz bence bu yazdıklarınız da bize o gündelik hayatın içerisinde sıra dışı olan insanların da olduğunu ve bu insanların da gerçekten hayatlarımıza dokunduğunu tekrar bizim önümüze koyuyorsunuz. Bence asıl önemli olan kısım da burası.
Çok teşekkür ederim. Orhan Veli bir şiirinde diyor ki kapalı çarşı deyip geçmeyin. Kapalı çarşı, kapalı kutu demiş ya. Tıpkı onun gibi yani insanlara baktığın zaman belki normal bir görüntü var ama iş psikolojilerine indiğiniz zaman ve başından geçenleri incelediğin zaman ortada gerçekten çok yani biraz önce sizin söylediğiniz gibi çok önemli anekdotlar var. Ve bunlar hani o kadar anlatılası ve aktarılası şeyler ki.
Sıra dışı mücadeleler var değil mi hocam? Mesela Amerika çok özür dilerim. Amerika kıtasıyla da ilgili hep şu söylenir ya, hani Amerika öyle ya da böyle dünyanın bazen kabadayısıdır, bazen şusudur ama bir lider tarafı da vardır. Evet. İşte hep yaşadıkları ülkelerde sorunlu olan insanların ve atak olan insanların, bir şeyleri kabullenmeyen insanların ilk gitmeleriyle biliyorsun Amerika kıtasında tabii. Böyle bir sosyolojik gerçeklik de var. Yani risk almak beraberinde aşamayı, sıçramayı da getirebiliyor kişiler ve toplumlar için. Ben bu Fevzi Bey hikayesinde biraz bu sonucu da çıkarıyorum. Ne dersin?
Kesinlikle haklısınız ve çünkü şöyle bir şey var. Yani aslında o risk alan bir anlamda içinde yaşanılan ortamın dışına taşmaya cesaret edebilen, bir anlamda aykırı diyebileceğimiz o tipler aslında içinde yaşanılan dünyayı değiştirip dönüştürmeye yol açabiliyorlar. Çünkü onlar sayesinde biz başka bir tarafa gidiyoruz. Mesela geçen hafta dinlediğim Nermin Hanım'ın hikayesinde beni en çok etkileyen kısımlardan bir tanesi tam da orasıydı. Hı hı. Yani bir kadının 1960'lar Türkiye'sinde 3 tane çocuğunu eşine bırakıp Almanya'ya gitmesi.
Evet, evet. İşte, biz de ona vurgu yaptık, evet.
Burada mesela Fevzi Bey'in bir Türk işçi ilk kez orada görüyor. Hiç daha önce o makineyi kullanmamış ama o makinenin başına oturuyor ve deneme yanılma usulüyle o makineyi kullanmayı öğreniyor ve kendisini Almanya'da bir çok işi bilmeniz gerektiğine doğru yavaş yavaş götürüyor.
Evet.
Ve hayatını ona göre sürdürüyor. Az önce metin içinde de geçtiği gibi bazıları 24 markalıyken ben 50 markalıyım.
Evet. Hani yani, bu güncel tabirle level da atlıyor yani.
Tabii işte onlar zaten işi değiştiriyorlar. Onlar bizim o sıra dışına çıkartılanlar, onlar oluyorlar. Ama az önce Murat Bey sizin söylediğiniz kısma gelelim. Yani aslında bu sürekli göç hikayeleri, yabancı hikayeleri bitmeyecek. Çünkü
tabii.
İçinde bulunduğumuz dünya öyle bir dünya ki sürekli hareket halinde.
Tabii.
Sürekli bir yerden bir yerlere insanlar akıyorlar. Ve o akış içerisinde biz bu hikayeleri daha fazla duyacağız, daha fazla yaşayacağız. Gerek kendi ülkemizde gerek dünyanın başka ülkelerinde.
Tabii.
Yani baktığımız zaman bu hayal kırıklıkları da bitmeyecek ama bir taraftan başarı öyküleri de bitmeyecek.
Ne güzel.
Bunlar aslında bir
ne güzel dedin hocam. 1980'lerde İstanbul Siyasal'da öğrenciyken Profesör Doktor Nazif Kuyucuklu hocamız vardı. Mutlaka ismine aşinasındı.
Evet.
O çalışma ekonomisi dersinde uzun uzun bize emeğin seyyaliyetini, akışkanlığını anlatırdı. Bir yerden bir yere geçişini. Aslında tam da bugün dünya onu yaşıyor. Yani emek o kadar akışkan ki bugün burada, yarın orada, oradan burada. Benim büyük oğlum şu anda yanımızda bir haftadır. Yıllarca Ankara'da kaldı. Sonra dünyayı gezdi, döndü. Bir iki senedir Ankara'dan uzaktı. Baba ilk gözlediğim şu oldu. Ankara çok daha kalabalık bir şehir olmuş ve çok farklı ülkeden insanları gördüm ben Kızılay'da dedi. Hani dünyayı gören birisi olarak o da pat diye böyle bir gözlemini yaptı. Bunlar artık geriye döndürülecek, ah o eski günler denilecek şeyler değil. Başka bir aşamadayız. Bunu kabullenmek ve anlamak ve çözüm üretmek zorundayız.
Doğru, kesinlikle haklısınız ve ona göre hareket etmek zorundayız bundan sonra. Ona göre bütün hayatımızı ona göre planlamak, programlamak, eğitim sistemimizi de ona göre yerleştirmek. Çünkü gelen kuşağın beklentileri, talepleri de tam bu doğrultuda. Dünya vatandaşı olmak istiyorlar, dünyayı gezmek istiyorlar ve ona uygun şekilde yaşamak istiyorlar. Artık eskisi gibi değil. Yani içinde doğduğum, büyüdüğüm köyde, kasabada ya da kentte kalmak istemiyorlar. Onlar başka şeyler peşindeler.
Yine dün büyük oğlumla öyle bir sohbet ederken evde baba dedi, yani sizin kuşağınızla bir 10 yaş 15 yaş fark varsa siz aynı şeyleri konuşabiliyordunuz. Ama benim bugün 4 yaş benden küçük kardeşimle biri 25 biri 21 bir kuşak farkı var artık dedi.
Bu kesinlikle doğru, çünkü artık aslında bu sadece onun açısından değil, yani anne babaların yaşama açısından da geçerli. Yani siz şöyle düşünün Murat Bey. Kendi anne babanızla her ne kadar aranızda kuşak farkı olsa da o dili yakalayabiliyordunuz. Dil yabancı bir dil değildi size. Ama bugün kendi çocuklarınızla, mesela ben kendi oğlumla mesela o dili zaman zaman yakalayamıyorum.
Aynen öyle yani, hocam.
Başka bir yerdeyiz ve onların arasında da aynı problem var. Ben size şuradan örnek vereyim. Yani benim 4. sınıftaki öğrencimle 1. sınıftaki öğrencim bile aynı değil. Yani konuşmaları aynı değil, sınav kağıtlarına yazdıkları aynı şeyler değil, başka bir...
Hayata algılayışları aynı değil, değil mi?
Çok çok ilginç bir dalga var ve o dalga hakikaten hayatın her alanını yeniden biçimlendiriyor. Ve biz bunun çoğu kez farkında bile değiliz aslında.
Peki hocam ne görüyorsun? Yani tünelin ucundaki ışık gökyüzünü mü gösteriyor yoksa gelen treni mi gösteriyor?
bu kolay bir soru değil. ama şöyle söyleyelim. Ya alnımız toprağa ötecek ya da göbeğimiz gökyüzünü görecek. Şeyinde olduğu gibi, sözünde olduğu gibi. Yani benim ben umutta umut var bir kişilik.
Tam da lafı ağzımdan aldın. Diyecektim ki benim tanıdığım Ahmet Talimciler insan varsa hayat var ve evet. Umut vardır der umut, dedim. Tam da onu dedin hocam.
Umut olmazsa çünkü hayatın hayata dair, hayata tutunabileceğimiz pek çok şeyi kaçırırız. Madem Özkan Bey sürekli olarak şeylerden bahsetti. Ben de bu hafta ölüm yıldönümü olan Çetin Altan Usta'nın o enseyi karartmamız gerektiği ifadesi de bu kısmı bitiriyor.
Çok doğru. Evet. Yani o dönüp o da hep enseyi karartmayın evet. Yazmıştır, anlatmıştır değil mi? Onu da paylaşmış evet. Olalım. Şimdi
enseyi karartırsa bir şey kalmıyor geride.
Doğru söylüyorsunuz hocam. Ve bir de şu var, çok da artık şablonlara yaslanmadan, önyargılardan uzak, herkesin herkesi dinlediği bir dünyaya gitmek zorundayız. Ülkemizde de, dünyanın başka yerlerinde de. Yani herkes benim gördüğümü görecek, benim cümlelerimi kuracak diye bir şey yok. Ama bazı evrensel gerçekleri, doğruları da görmek gerekiyor. Biz seninle zaman zaman hep şunu konuştuk. Bu programın konseptine de çok uyduğu için bu konuyla ilgili iki cümlede ben etmek istiyorum. İşte bu Suriyeliler nereden çıktı diyen vatandaşlarımız dünyaya yanlış yerden bakıyorlar. Türkiye evet. Bence tarihin içinde, insanlık sınavında, bu Suriye sürecinde bu insanları bu topraklara alarak doğru bir şey yapmıştır diye düşünüyorum. Bütün sosyolojik travmalara rağmen.
Biz tarih olarak baktığımız zaman tarihimizde zaten bu hep var bizim. Yani Osmanlı döneminde de var. Seferat Yahudilerinin buraya gelmesi. Ardından 1930'larda Almanya'dan Yahudi bilim adamlarının pek çok insanın buraya gelip burada çalışması. Yani bizim tarihimizde bu hep var olan bir şey zaten. Hı hı. O yüzden olaya böyle bakabilsek aslında bunun bizim bir parçamız olduğunu ve bizim kendisi olmakla övündüğümüz o farklı bir millet olmanın bir anlamda tamamlayıcısı olduğu gerçeğiyle de örtüşüyor.
Hatta tam da Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kuran unsurlardan biri de budur değil mi hocam? Bunları da artık anlatmaları lazım bu topluma.
Tabii ki kesinlikle bu. O yüzden buradaki olan insanlar kim olursa olsun bizim bir parçamız ve o parçamıza biz bir anlamda sahip çıkmak durumundayız. Çünkü burada atlanan husus şurası. Bu insanlar buraya kendi keyiflerinden gelmeden bir böyle bir durum söz konusu. Nasıl ki bizim insanlarımız oraya gidip Almanya'da oraya yerleştiler ve siz sürekli olarak işliyorsunuz. Yani bir gün dönecekmiş gibi işlediler ama bakın orada 3,5 milyona yakın insan yaşıyor.
Fevzi Bükrücü oraya turistik seyahate gitmedi.
Evet.
Değil mi? Az önce hayat hikayesini Özkan'ın kaleminden okuduğumuz Fevzi Bükrücüler de ayakta kalmak, üretmek, kendi topraklarına bir artı değer katabilmek için gittiler. Hocam seninle sohbet hakikaten çok güzel, çok öğretici. İlerleyen haftalarda yine ağırlayalım. Aslında biz bu hafta sinema, televizyon ve internet alanında üçüncü kuşağın çalışmalarını Didem Şahin örneğinden de yola çıkarak konuşalım istiyorduk. Ömrümüz varsa haftaya kaldığımız yerden devam edelim sevgili hocam.
Tamam olur mu? Ben hazırım. Ne zaman
eyvallah. Istersiniz. Eyvallah. Tamam, çok sevgiler hocam. Sağ olun. Özkan son bir cümle söyle, 30 saniye var.
O zaman şunu söyleyeyim, hani bahsettiğin tren var ya, o treni de biz yaptık. Gelen ışık da bize ait, her şey bize ait. Umut olması gerekiyor. Bütün bunları biz yaptıksak çözümlerinde mutlaka insanlar bulur abi.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ ol, var ol. Sevgili dinciler, Eda Kotanoğlu, Cihan Aktepe, Özkan Pekesen telefon attığımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve 11. Peron programının hazırlayan sunan prodüktör ismi Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu tatil diliyoruz. Haftaya kaldığımız yerden görüşmek ümidiyle.
On birinci peron.
Akşam trenine gidecek kişiler. Akşam trenine gidecek kişiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
Peron.